Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minel mutadahhirin. Değerli dinleyenlerim, aziz kardeşlerim, Hud suresine gelmiş bulunuyoruz. Hud suresi Mekke'de inmiş bir suredir. Toplam 123 ayetten müteşekkildir. Bu sureye Hud isminin verilmesi 50 ile 60. ayetler arasında kıssası anlatılan Hud aleyhisselam olduğu içindir. Mushaf tertibine göre Kur'an-ı Kerim'in bugünkü sıralamasına göre 11. suredir. Müfessirlerimizin tespitine göre de nüzul sırası itibariyle, yani iniş sırası itibariyle 52. suredir. Bu sure konusu itibariyle bütün surelerde hemen hemen olduğu gibi özellikle Allah'ın varlığı, birliği, peygamberlik gerçeği, bunun daha önceki toplumlarda tezahür eden şekilleri, tabloları sunulmaktadır. Özellikle Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Hazreti Şuayb ve Hazreti Musa aleyhisselam gibi peygamberlerin kıssaları bu surede anlatılmaktadır. Daha doğrusu belli bölümlerine bu surede dikkat çekilmektedir. Anlatılan kıssaların bir kısmı daha başka surelerde, daha başka yönleriyle de ele alınmış olmaktadır. Kur'an'ın üslubunda bir kıssayı baştan sona bütün yönleriyle anlatmak tarzında değil, konuyla ilgili yönlerine dikkat çekerek, kıssanın bir bölümüne işaret edilerek konu gündeme alınmış oluyor. Bu surenin faziletine dair de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu surenin özellikle cuma günleri okunmasını tavsiye ettiği rivayetleri var. Yine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hud suresi ve emsali sureler beni ihtiyarlattı. Bu emsalinden kasıt da Vakıa suresi, Hakka suresi, Mürselat, Nebe ve Tekvir sureleri gibi Hud suresinin kardeşleri olan adeta bu sureler beni ihtiyarlattı buyurduğu rivayet edilir. Burada bu surelerde daha çok tabii kıyametin dehşetli halleri anlatılır. Bazı müfessirlere göre bu surede zikredilen "Festekim kema umirte" gibi ayetler, işte "emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetlerinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir şekilde ihtiyarlattığı, adeta onu son derece efendim endişeye sevk ettiğini söyleyen müfessirlerimiz de olmuştur. Bu kısa girişten sonra birinci ayetle başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Kitabun uhkimet ayatuh. Thümme fussilet milledün hakimin habir. Elif lam ra. Biliyorsunuz Kur'an-ı Azimüşşan'da bazı sureler böyle huruf-u mukatta dediğimiz bu kesik harfler, yani zahiren tek tek manası olmayan bazı harflerin bir araya gelerek oluşturduğu şekle huruf-u mukatta'a denilmiş ve bunun manası konusunda müfessirlerimizin değişik bakış açıları olmuş. Ancak genel itibariyle, son dönem müfessirlerimiz itibariyle bu ayetler daha çok Mekke döneminde inen surelerde ortaya çıkmış. Sadece bir iki sure, Bakara suresi gibi, Ali İmran gibi bu sureler Medine'de nazil olmuş. Bunun dışındaki 12 sure hemen hemen hepsi Mekke'de nazil olmuş. Ve bu şekilde başlayan surelerde hemen bu harflerden sonra Kur'an-ı Kerim'e dikkat çeken ifadeler, kitaba dikkat çeken ifadeler gelmiş, cümleler gelmiş. Burada da öyle, birazdan göreceğiz. Buradan hareketle demişlerdir ki, ey insanlar, ey Mekke toplumu, o dönemin toplumu, bakınız bu Kur'an Allah'tan indirilen bu kitap, bu yüce kitap, sizin bildiğiniz bu harflerden müteşekkil, bu harflerden oluşan bir kitap. Ama içindeki muhtevası, lafızlarındaki güzelliği, çarpıcı parlaklığı göz önünde alınınca benzerinin insanlar tarafından asla yapılamayacağı bir güzellikte bir kitap. Öyleyse bu harfler sizin elinizde, sizin de imkanınız varsa haydin bir benzerini getirin bakalım. Eğer diyorsanız ki bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuştur, indirilmiştir gibi bir iddianın sahibiyseniz haydin o zaman bu kitabın bir benzerini getirin anlamında bu harflerle başlayan başlangıç cümlelerinin böyle bir meydan okuma, Kur'an'ın mucizesini ortaya koyma maksatlı olduğunu ifade ediyorlar. Son dönem müfessirlerimizin genel bakışı bu. Ama bazı müfessirler daha farklı şekilde yorumlamışlar. Kimisi bunlara anlam vermeye çalışmış. Her birine bir cümle, her bir harfin bir kelimeye işaret olduğu söylenmiş. İşte bazıları elif Allah'a, lam Cibril'e işarettir. İşte ra da mesela Rahman'a işarettir veya daha farklı manalar vermişler. Bir kısmı da bu Allah ile Resulü arasında bir sırdır, müteşabihtir ve bilinmeyen bir müteşabihtir. Yani manası kolayca anlaşılamayan ayetler cümlesindendir. Bunu ancak Cenab-ı Hak Habibine, Peygamberine bir sır olarak adeta şifreler olarak göndermiştir diye izahlarda yapılıyor. Ez cümle yani biz şu an bu efendim huruf-u mukatta diye bilinen, bu kesik harfler diye bilinen harflerin ne manaya geldiğini doğrusu bilemiyoruz. Gerçi bazı muhakkik alimler ya da bazı arifler insanın belli manevi seviyelerden sonra, manevi derinlik, hassasiyet kazandıktan sonra bu manaları bilebileceğine dair sözler söylemişlerdir. Onu da tatmayan bilmez kabilinden görebiliriz. Eğer Allah açarsa, öyle bir mana varsa onunla rızıklanmak isteriz doğrusu. Ama bilmiyoruz, bilmediğimiz bir şeyi de bu çerçevede daha farklı şekilde yorumlamaya çalışmak zorlama olur. Dolayısıyla ayetin bu bölümünü elif lam ra'yı yine elif lam ra diyerek efendim geçiyoruz. Bundan hemen sonra gelen cümle şöyle: Kitabun uhkimet ayatu. Bu öyle bir kitaptır ki, öyle azametli bir kitaptır ki ayetleri sapasağlam muhkem yapılmıştır. Yani muhkemdir şu yönüyle: onda herhangi bir eğrilik, herhangi bir hata, herhangi bir kusur bulunamaz. Öyle sapasağlam ayetlerdir. Çürük değildir, anlamsız değildir, batıl değildir, boş değildir ve ayetleri sapasağlam kılınmıştır. Yine muhkem kılınmıştır. Yani son derece hikmet doludur bu ayetler. Büyük hakikatlere işaret eden ve yegane hakikatlere işaret eden ayetlerdir. Bu yönüyle hikmet doludurlar bu ayetler. Yine muhkemdir bu ayetler, sapasağlam kılınmıştır. Yani asla artık Tevrat gibi, İncil gibi, Zebur gibi tahrif edilmiş ayetlerden oluşan kitap değil, herhangi bir nesih dediğimiz hükmünün ortadan kalkacağı tarzda bir durumu yoktur. Artık sapasağlam ayetlerdir. Allah'tan gelen nihai ayetlerdir. Ve bu ayetler hiçbir şekilde değiştirilemez ayetlerdir. Müdahale edilemez ayetlerdir. Gerçi Ali İmran suresinde Yüce Rabbimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilen kitabın ayetlerinin bir kısmının muhkem, bir kısmının müteşabih olduğunu beyan buyuruyor. Muhkem manası kolayca anlaşılan, müteşabih ise birden çok manası olması sebebiyle hangi mananın kastedildiği noktasında farklı görüşler ortaya koyma imkanı sunan ayetler demek, müteşabih ayetler. İş böyle olunca buradaki muhkemden kasıt manası kolayca anlaşılandan ziyade o neshe ihtimali artık olmayan, yani kendisinden sonra yeni bir kitap, yeni bir vahiy gelerek bunun hükmünü ortadan kaldıracak anlamında bir ihtimal söz konusu değil. Dolayısıyla sapasağlam ayetleri, sapasağlam olan, her türlü eğrilikten, batıl olmaktan, anlamsızlıktan uzak demektir. Kitabın uhkimet ayatu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Önce böyle muhkem ayetler olarak bu kitap oluşmuştur ve hakim ve habir olan, yani yaptığı her şeyi sapasağlam yapan ve mutlaka nice nice hikmetler üzere bina eden ve her şeyden haberdar olanın katından beyan edilmiş, açıklanmış ve fasıl fasıl ayrılmış, hatta bölüm bölüm sunulmuş ayetlerdir bu. Bu kitabın ayetleri. Bu böyle bir kitap. Ayetleri hem geliş kaynağı itibariyle sağlam, hem lafızlarının tespiti, yazılması, korunması itibariyle muhkem, sapasağlam, hem de manaları itibariyle hikmetle dopdolu olan bir kitaptır bu kitap. Ayetler böyledir, bunun içindeki ayetleri. Ve bu ayetler de o her şeyi hikmetle yaratan ve her şeyi bir hikmet üzere bina eden o hakim olan Mevlamızdan, o her şeyden haberdar olan Mevlamızdan gelen bilgilerle o ayetlerin hangi anlamlara geldiği de tafsil edilmiş, açıklanmıştır. Bu açıklanma, Kur'an'ın ayetlerinin açıklanması, doğrudan Kur'an ayetlerinin birbirini açıklaması anlamında olduğu gibi, Hazreti Peygamber vasıtasıyla açıklama da bunun içine dahildir. Evet, Kur'an'ın bir kısım ayetleri bir kısmını daha da açıklar. Yani bir yerde kısa geçen bir konu bir başka yerde uzunca açıklanır. Ayetlerin hükümleri açıklanır. Haramı, helali, uygun olanı, olmayanı, batılı, hak olanı, neyse şu alemde yaptığımız, ettiğimiz işlere dair bütün bunlar açıklanır Kur'an-ı Azimüşşan'da. Bu açıklama Kur'an'ın bir kısım ayetlerinin diğer kısım ayetleriyle açıklanması tarzında olduğu gibi, yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilen o açıklama yetkisi, tebyin diyoruz biz buna, tebyin, beyan etme demek, daha da açıklama demek, onunla açıklanıyor. Bu da Allah tarafından bir açıklama oluyor. Nitekim Kur'an-ı Azimüşşan'da namaz kılınız, oruç tutunuz, zekat veriniz tarzında emirler var. Ancak bu emrin nasıl yapılacağına dair tafsilat, beyan Hazreti Peygamber vasıtasıyla yapılmıştır. Ve dolayısıyla o beyan vazifesini, açıklama vazifesini Yüce Rabbimiz Hazreti Peygamber'e verdiği için, o istidadı, o yetkiyi kendisine verdiği için bu da Allah tarafından bir açıklanmadır. Binaenaleyh ilahi ayetler kapalı olarak kalmamış ve Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından beyan edilmiştir. Kur'an'ın bir kısım ayetleri diğerlerini açıkladığı gibi Allah Resulü de o ayetlerin tebliğ edeni, talim edeni ve tebyin edeni, yani beyan edeni, açıklayanı, öğreteni olarak o da açıklamıştır. Ve bu ayetler kapalı bir kutu olarak kalmamıştır. Bu ayetten bunu anlıyoruz. İlahi ayetler açıklanmış. Ve bir sonraki ayet, Ella ta'budu illallah. Yani neden böyle muhkem bir kitap, ayetleri sapasağlam bir kitap gönderilmiş ve neden bu kitabın ayetleri tafsil ediliyor, açıklanıyor, böyle beyan ediliyor, grup grup açıklanıyor, beyan ediliyor. Neden? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Kulluğu yalnız Allah'a tahsis edesiniz diye yapılıyor bu. O zaman ilahi ayetlerin gönderiliş hikmeti ya da kitapların, suhufların ilk planda gönderiliş hikmeti insanları yalnız Allah'ın kulu olmalarına çağırmaktır. İnsanoğlu kendi haline bırakıldığı zaman böyle bir çağrı söz konusu olmadığı zaman çoğunlukla Allah'tan başkasının kulu oluyor demek ki. Nefsinin kulu oluyor. Bir takım güce tapıyor. İşte bir takım tiranlar, firavunlar oluşturuyor. Azametli gördüğü nice nice eşyaya tapıyor insanoğlu. Hayatın anlamını anlamıyor. Niçin yaratıldığının farkında olamayabiliyor. Öyleyse bu ayetlerin gönderilmesi, bu sapasağlam ayetlerin gönderilmesi, Yüce Rabbin bir ihsanı, ikramı olarak bizlerin, yani bütün insanlığın Allah'tan başkasına kul olmaması için gönderiliyor. Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına boyun eğmeyesiniz. Allah'tan başkasına ibadet etmeyesiniz. Allah'tan başkasının kulu, kölesi olmayasınız diye. İnneni lekum minhu nezîru ve beşir. Ey Nebi Zişan, şunu da onlara ifade et ki, muhakkak ki ben sizin için onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeciyim. Bunu da söyle. Ve bunu sen ey Nebi-i Ekrem, kendiliğinden ortaya çıkmış birisi olarak değil, onun tarafından, yani Rabbi tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyici olduğunu söyleyerek bu hakikatleri onlara ilet. Ella ta'budu illallah, inneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ben onun tarafından, onun katından sizin için gönderilmiş uyarıcı ve müjdeciyim. Bunu söyle. Uyarıcısın çünkü insanlar helake doğru gidiyorlar. İnsanlar ebedi hayatlarını mahvetmek üzere çoğu zaman amel işliyorlar, günahlara batıyorlar. O zaman sen onları cehenneme düşmeleri için uyar. Onları batıl işlerle, yanlış işlerle, Allah'a isyan olan işlerle meşgul olmaya karşı uyar. Ve yine sen onları müjdele. Neyle müjdele? Cennetle müjdele. Neyle müjdele? Tıyıp bir hayatla, tertemiz bir hayatla müjdele. Daha arı duru bir hayatla onları müjdele. Daha huzurlu bir hayatın müjdesini kendilerine ver. Ey Nebi-i Zişan, senin ana vazifen hem uyarmak hem de iman edip güzel amel işleyenleri de müjdelemek. Buradan peygamberin temel misyonuna da dikkat çekilmiş oluyor. Elbette peygamber bu uyarı vazifesini ve müjdeleme vazifesini yaparken sürekli Allah adına uyaracak, Allah adına müjdeleyecektir. Kendi nefsinden, kendi hevasından konuşmayacak, daima Rabbinin ilhamını, Rabbinin vahyini insanlara iletecektir. Ve yine ve enistagfiru rabbeküm. Evet, bu peygamber hem nezirdir hem beşirdir. Hem nezir ve beşir olan, uyarıcı ve müjdeleyici olan peygamberin gönderilişi, hem yine bu kitabın ayetlerinin muhkem oluşu ve böyle ince ince tafsil edilmesi, açıklanması, uzun uzun belki ikazlarla bir şekilde izah edilmesi, önce Allah'tan başkasına kul olmayasınız için ve bir de ve en istagfiru rabbeküm, Rabbinizden sürekli bir bağışlanma dileyesiniz diye. Yani siz şöyle ya da böyle insansınız, beşersiniz, şaşarsınız, günaha düşersiniz, isyana düşersiniz, bir takım yanlış fiilleriniz olur, kendinize yazık edersiniz, gönlünüzü karartırsınız, hayatınızı karartırsınız, gününüz kararır. Hele hele kıyamette tabiri caizse hayatınız tamamen kararır. Kararmaması için daha dünyada iken Rabbinizden mağfiret talep edin diye bir hatırlatma olarak gönderiliyor bu ayetler. İstiğfar hem insanın geçmişte işlediği kusurlarının, günahlarının izlerini silen ve insanı arıtan bir şeydir. Arıtan bir yönü vardır istiğfarın. Hem de gelecekte günaha düşme noktasında kendisine bir kale vazifesi görür, zırh vazifesi görür ve insanı günahlara karşı korur. Onun için insan sürekli olarak istiğfarı virt edinmelidir. Virt demek bir şeyin sürekli yapılması anlamına gelir. İstiğfarın alimlerimiz 50'ye yakın faydasından bahsederler. nice nice faydaları vardır. Rızkın bereketlenmesine vesile olduğu gibi efendim insana mallar, evlatlar efendim lütfedilmesine, nice nice bereketlerin verilmesine de vesiledir. O bakımdan salih zatlar, başta peygamberler olmak üzere, ariflerimiz, Rabbani alimlerimiz istiğfarlı virt edinirler. Ve bütün muttaki kullar seher vakitlerinde istiğfarı kendilerine adet edinmişlerdir. Süreklidir bu. Peygamber aleyhisselam ben günde 100 defa istiğfar ederim buyurarak o istiğfarın kendisinin bir vazgeçilmez virdi olduğuna dikkat çeker ve demek ki bu kitabın böyle muhkem ayetlerle gönderilmesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderilmesinde bir maksat da kulların istiğfara yöneltilmesidir. Zaten ya Rabbi bağışla, arıt bize Allah'ım günahlarımızı, ya Rabbi kusurlarımızı, onların izlerini gider ya Rabbi anlamındaki yönelişe sürekli efendim bir şekilde devam eden kullar arı duru kalırlar biiznillahü teala. Onlar uyanık insanlar, diri insanlardır. Yürekleri ölmemiş insanlardır. Ve mevcut hallerini beğenmeyen, daha güzel bir hale yükselmek isteyen kimseler istiğfar ehli olurlar. Öyleyse istiğfar her müminin vazgeçilmez virdi olmak durumundadır. Rabbimizin muradı da budur. Bunun için diyor bu ayetler böyle muhkem tutulmuş, muhkem ayetler size gönderilmiş, bu kitapla gönderilmiş ve onlar uzun uzun açıklanmış ve peygamber müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiş ki siz istiğfara yönelin Rabbinize karşı. Thumme tubu iley, sonra da ona dönün, ona tevbe edin, tevbekarlar olun. Yaptığınız yanlış fiillerden, davranışlardan, duygulardan arının, hak ve hakikate dönün, hakkın yoluna dönün. O batılı bırakın, batıl anlamsız, lüzumsuz, gereksizi bırakın, içi dolu olana, hak olana, hikmetli olana, doğru olana, sevaplı olana dönün. Günahtan taate dönün. Masiyetten, isyandan Allah'a itaatkar kulluğa dönün. İstiğfar edin, sonra ona tam yönelin. Yönelin ki bu sayede eğer istiğfar eder, sonra da böyle bir tam yönelişle yanlıştan doğruya dönerseniz, tevbe dönmek demek zaten, hakka dönerseniz, batıldan hakka, hakikate dönerseniz ne olur? Yumetti'ukum meta'an hasenen ila ecelin müsemmâ. O Allah, o ölümünüz gelene kadar, son nefese kadar, size belirlenmiş eceliniz efendim son bulana kadar, o eceliniz gelene kadar Allah sizi güzel bir şekilde yaşatsın, size imkanlar versin, sizi bu anlamda fırsatlarla buluştursun. Böyle yapın ki böyle olsun. Yani demek ki buradan bir şey daha anlıyoruz. İstiğfar ve tevbe insana şerefli bir hayat yaşatıyor. Şöyle diyeyim, güzel bir istifadeli hayat yaşıyorsunuz. Evet, şu alemde herkes bir şekilde yaşıyor. Ancak herkes güzel yaşamıyor. Kimisi kirli yaşıyor. Kimisi şerli yaşıyor. Tabiri caizse şerlerle dolu bir gönül var onda. Kiminde böyle. Diken gibi girdiği her yere batan, herkese zarar veren bir mahluk olarak yaşıyor kimisi. Kimisi dıştan zahiri nimetler dediğimiz yiyor, içiyor, geziyor, tozuyor, efendim giyiniyor güzel güzel. Ama içinde müthiş ızdıraplarla dolu bir hayat yaşıyor. Eğer insan tevbe ve istiğfar dolu bir ömrü olursa, hele hele bu bir cemiyet bu şekilde kendini arıtma niyetiyle oluşursa bir topluluk, Allah'ın onların üzerine yerden ve gökten bereketler indireceği ve onların son derece huzurlu hayatları ve tertemiz hayatları olacağı müjdesi veriliyor Kur'an-ı Azimuşşan'da. İşte burada çok açık Yüce Rabbimiz yumetti'ukum meta'an hasenen ila ecelin müsemmâ. O belirlenen ecel vaktine kadar Allah sizi diyor tertemiz, en güzel efendim istifade edeceğiniz bir istifade kaynaklarıyla metalandıracak, yani sizi donatacak ve siz böyle güzel bir hayat yaşayacaksınız. Güzel bir hayat, içi dolu bir hayat, kötü bir hayat değil, huzursuz bir hayat değil. Evet, nice güzel insanlar görürsünüz böyle. Zahiren belki malı mülkü çok fazla yoktur. Olmasının da bir mahzuru yoktur, olabilir. Malı olsun, olmasın. Zengin ya da fakir, alim olsun, efendim daha değişik, çok fazla bilgisi olmasa bile böyle bir istiğfar ve tevbe yönelişli bir hayat olursa Allah o kulunun yüreğini, hayatını, efendim evladı ihalini, malını, mülkünü böyle tertemiz, pırıl pırıl, güzel bir şekilde lütfediyor. Burada istiğfar ve tevbenin sırlarına dikkat çekilmiş oluyor sanki. Bu kapıdan, Allah'ın açtığı bu kapıdan girmek lazım. Yüce Rabbimizin şu ayetlerle açtığı pencerelerden görünen hakikatlerle amel etmek lazım. Ve istiğfarı ve tevbeyi hayatımızın vazgeçilmezler arasına, hatta temeline yerleştirmemiz gerekiyor. Bu ayetler bu edepleri, bu güzellikleri bize öğretiyor. Ve yine devamında ve yu'ti kullezî fadlin fadle. Evet, siz böyle Rabbinize istiğfar edin ve ona sonra tevbekar olun ki aynı zamanda Allah sizden her fazilet sahibine o nice nice fazlından da versin. Yani şöyle diyelim, zî fazlın kelimesi burada ayet-i kerimede fazilet sahibi diye anlaşılıyor. Fazilet, üstünlük, şeref anlamına geldiği gibi o fazladan iş yapan, adeta artıları olan kimselere nice nice artılar da lütfetsin. O yaptıklarının karşılıklarını versin anlamında bir cümle bu. Efendim şöyle ifade edelim. Bir, üzerimizde farzlar var. Yani yapmamız isteniyor. Bunlar emredilmiş şeyler. Diyelim ki 5 vakit namaz farz. Ama eğer siz bir de nafileler dediğimiz sizin üzerinize farz olmadığı halde Cenab-ı Hakk'ın daha güzel kulu olma adına, Yüce Rabbimizin mükafatlarına daha çok nail olma adına bir takım fazladan nafilelere yönelirseniz siz de fazilet sahibi olursunuz. Şöyle ifade edelim. Demek ki fazladan yaptığınız güzellikler size fazilet olarak da geri dönüyor. Cenab-ı Hak zaten her kula yaptığını amelin karşılığını mutlaka vereceğini, zerre kadar da olsa o amelin karşılığını kulun göreceğini Yüce Rabbimiz haber veriyor. Orada Yüce Rabbimiz yine rahmetiyle muamele ediyor. En az 10 katıyla güzelliklerine karşılık veriyor. Fakat bir de Yüce Rabbimizin fazlından verdiği var. Fazlı. Fazlı ise yaptığınız amele karşılık olmaktan ziyade Yüce Rabbin karşılıksız ihsan ve ikramını bol bol size vermesi anlamına geliyor. Esasen bu fazlı ilahiyi bile, öyle söyleyelim, bu ilahi ikramı bile insanın böyle fazladan Yüce Rabbine yönelerek yaptığı ibadet ve taatlerin çektiğini söylesek herhalde tahmin ediyorum çok da yanlış bir şey söylemiş olmayız. Ama elbette Yüce Rabbimiz dilediği kuluna hiçbir karşılık olmaksızın fazlından yine ihsan edebilir. Ve burada ve yu'ti kullezî fadlin fadleh ve her fazilet sahibine de o fazlının karşılığını fazlaca versin Allah. Ve in tevellev, ey insanlar, şayet yüz çevirirseniz fe inni ahafu aleyküm azâbe yevmin kebîr. Peygamberimize sanki burada hitap var. Ey peygamber, onlara şunu da hatırlat. Eğer yüz çevirirseniz, yani hakikatler buyurken siz istiğfardan yüz çevirirseniz, daha da ötede Allah'a kulluktan yüz çevirirseniz, tevbekar olmaktan yüz çevirirseniz, fazilet sahibi olmaya gayret sarf etmezseniz, böyle bir gayretiniz olmazsa, bunların hepsine sırt çevirirseniz, şunu bilin ki fe inni ahafu aleykum azabe yevmin kebir. Ben diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle söyle buyuruyor onlara. Ben büyük günün azabının size gelmesinden endişe ederim, korkarım. Böyle bir korkum var. Yani aman yüz çevirmeyin. Ne olur yüz çevirmeyin. Efendimizin aynı zamanda Rabbimizin rahmetini, kullarına olan rahmetini, merhametini ifade ediyor. Diğer taraftan Efendimiz'e de böyle bir merhametli bakışla onlara yaklaşması adeta tavsiye ediliyor. Böyle söyle onlara. Büyük gün, büyük gün nedir efendim? O büyük gün kıyamet günüdür. O kıyamet gününün azabı, o cehennem azabı, o hesap, o kitapların verilmesi sahneleri, o anlar büyük anlardır. İşte o zorlu günün azabından sizin adınıza korku duyuyorum, endişe duyuyorum diye onlara söyle buyuruluyor. İlallahi merci'ukum ve hu ala kulli şeyin kadir. Hepinizin son dönüşü Allah'a olacak. Ve o her şeye kadir. Ondan kaçış yok. Her şeye gücü yeter onun. Azap etmeye de, mükafatları bol bol vermeye de. Hiç kimse ondan kaçamaz. O her şeye kadir. Ve hepinizin dönüşü ona. Bakınız zaten sonunda siz ona döneceksiniz. Ey insanlar! En iyisi o son dönüş günü gelmeden ona dönmeye bakın. Yani tevbeye yönelin. İstiğfara yönelin. Kendinize bir çeki düzen verin diye bir uyarı var burada. Yalnız Allah'a dönmüş olacaksınız. Hepinizin dönüş yeri Allah olacak. Ve o Allah ki her şeye kadirdir. Her şeye gücü yetendir onun. Ela innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Ela hina yastashuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna ve ma yu'linun. İnnehu alimun bi zati sudur. Şu hale bir bakın diyor Cenab-ı Hak. Şu konuya bir dikkat kesilin bakayım. Onlar göğüslerini adeta çeviriyorlar, yan çiziyorlar. Eğip büküyorlar. Göğüslerini eğip bükmek. Ela innehum yethnûne sudûrahum. Bunu niye yapıyorlar? Liyestahfû minh. O peygamberden gizlenmek için yapıyorlar. Buradaki minhu tabirindeki hü zamiri, o anlamdaki zamir, Allah'a nispet edildiği de olmuş müfessirlerimiz tarafından, peygamberimize de nispet edildiği olmuş. Allah'a nispet edilince şöyle oluyor. Şu hale bir bakın. Şu insanların ya da şu müşriklerin durumuna bir bakın. Onlar Allah'tan gizlenmek için sanki göğüslerini, yani kalplerini, kalplerinde olanı gizlemek istiyorlar. Olacak iş değil adeta. Çünkü Allah'tan neyi gizliyorsun? Nitekim ayetin sonu öyle biter. İnnehu alimun bizzati sudur. O sadırlarınızın içinde ne var ne yok. Yani o göğüslerinizin içinde ne var ne yok. Kalplerinizde ne geçiyor? İçinizde ne geçiyor? O onların hepsini çok iyi biliyor. Kimden neyi gizliyorsunuz? Anlamında oluyor böyle olunca. Eğer peygambere nispet edersek bu zamiri, o peygamberden gizlenme maksatlı olarak göğüslerini evrilip çeviriyorlar. Böyle adeta eğip büküyorlar. Göğüslerini eğip bükmek. Bu tabir tabi Arapça'da. Yani sırtlarını ona çeviriyorlar. Adeta kendilerinin kişilikleri deşifre olmasın diye gizlenmeye çalışıyorlar. Böyle bir konumları var. Böyle bir duruşları var. Nitekim rivayetlere göre onlar bu çerçevede işte özellikle münafıklar efendim peygambere kendi iç yüzlerini keşfetmesin diye gizli gizli davrandıkları oluyor. Onunla yüz yüze gelmek istemiyorlar. Hani gerçekten kendini bir şey toplumdan bir şeyi saklayan adam şöyle yönünü onlara sırtını çevirir, gizli gizli işler çevirmeye çalışır ya. Tam bu da böyle. Yani peygamber tabiri caizse onların iç yüzlerini bir şekilde bildiği için, ayan beyan bildiği için onlar sadırlarını, adeta göğüslerini, yüzlerini peygamberden çeviriyorlar. Onlar böyle yapıyor diyor Cenab-ı Hak. Böyle gizlenmeye çalışıyorlar. Bir de Mekke müşrikleri söz konusu olunca da yine rivayetlere göre onlar Kur'an'ı duymamak, peygamber kendilerine yeniden bu uyarı yapacak diye yollarını değiştiriyorlar adeta. Görmezden geliyorlar. Görmesin diye yüzlerini çeviriyorlar. O hale işaret etmiş oluyor bu ayet-i kerime. Dikkat edin diyor. Onlar sadırlarını, yani göğüslerini çeviriyorlar. Bir şekilde ters tarafa dönüyorlar. Sırtlarını peygambere doğru çeviriyorlar. Bunu da ondan gizlenmek için yapıyorlar. Ela Hayne yestağşûne thiyâbehum. Onu geç diyor Cenab-ı Hak. Onlar elbiseleriyle örtündükleri zaman bile ya'lemu mâ yusirrûne ve mâ yu'linûn. O Allah onların gizlediklerini ve açığa çıkardıklarını çok iyi biliyor. Ayetin bu kısmından hareketle oradaki zamirin ayetin yukarıda hani biraz önce ifade etmiştik. Allah'tan gizlemeye çalışıyorlar ifadesi daha oturuyor buraya. Onlar yani gönüllerindekini Allah'tan gizlemeye çalışıyorlar. Kendilerince eğip büküyorlar kendilerini. Yok, onlar elbiseleriyle adeta bürünürken bile elbiseleri giyip ne perdelerin arkasına geçmeden önce kendilerini gizleme faaliyeti olarak bir takım perdeleme faaliyetlerinin arkasına girdiklerinde bile Cenab-ı Hak onların her şeylerini biliyor. İçlerini dışlarını biliyor. Gizleyecekleri hiçbir şey yok. Gizleyemezler. İnnehu alimun bizati sudur. Çünkü o Allah bütün sadırlarda olanı bilir. Yani göğüslerde gizlenen her şeyi o Allah bilir. Onun için ondan hiçbir şeyi gizleme şansları fiilen mümkün değil. Öyleyse böyle bir kendi kendilerini aldatma davranışına girmekten uzak dursunlar. Ve Allah'tan kaçamayacaklarının farkında olsunlar. Ve bu farkındalıkla bir kulluğa yönelsinler, tevbeye yönelsinler, istiğfara yönelsinler. Yüce Rabbimizden niyazımız bizlere böyle bir uyanık bir şuur halini lütfetmesidir efendim. Hud suresinin ilk 5 ayetiyle bugünkü programımızı sonlandıralım. Cenab-ı Hak lütfederse 6. ayetten itibaren devam ederiz inşallah.